Ayrım 3. Telefondaki bisiklet yarışı. Geçenlerde avukatımla bir konuyu görüşmek üzere telefon açtım. Hattın öteki ucunda bir ses. EBM bisikletleri dedi. Yanlış numara dedim. Ve en son yayınlanan telefon rehberini açarak numarayı kontrol ettim. Sonra avukatımı yeniden aradım ve gene EBM bisikletleri cevabını aldım. Özür dilerim, yanlış numara dedim ve hatlarda bir arıza olduğunu bildirmek üzere 16'yı çevirdim. Zil 3 kez çaldıktan sonra genç bir kadın sesi EBM bisikletleri dedi. Çıldıracağım yahu diye kükredim. Sizin numaranız kaç hanımefendi? 16 dedi kadın. Bir arıza mı var? Bu mucize olmasaydı ben hala telefonun başında avukatın numarasını çeviriyor olacaktım. Kadının açıklaması olayı örten esrar perdesini kaldırdı. İbrani bisikletlerini yapan akıllı firma gazetelere ilan vererek telefon çaldığında yabancı bir sözcük olan alo yerine EBM bisikletleri diyen her vatandaşa yepyeni bir bisiklet armağan edileceğini bildirmişti. Bu türden birkaç ilan ve kazanma şansının yüksek oluşu bütün ulusun aklını geri kalan kısmını başından almaya yetti. Yaşlı başlı insanlar utanmadan şanslarını deniyorlar. Bu örnekte de görüldüğü üzere ulusumuz bazen çocukça davranabiliyor. Bayan 16'dan ayrılarak günlük işlerime döndüm. Bir süre sonra telefonum çaldı, ahizeyi kaldırarak EBM bisikletleri dedim, buyurun. Tebrikler diye haykırdı hattın öteki ucundaki. Akıllıca hareket etmenin karşılığını göreceksiniz. EBM işletmesi gurur duyarak bildirir ki. Tamam Arbinka çaktım diye kestim dostumun sözünü, neredesin? Gazeteciler cemiyetinde. Geliyorum. Herkesin bu işe dört elle sarıldığından kuşkumuz yoktu. Milli bisiklet yarışı telefon hatlarında devam ederken elimiz kolumuz bağlı oturamazdık. Ülkedeki gazetecilerin listesine şöyle bir göz gezdirdikten sonra siyasi makale yazarı L.Y. Konştetter'in hala gazetecilerin en sevimsizi durumunda bulunduğunu görerek işletilmeye layık olduğuna karar verdik. Arbinka bir telefon kulübesine girerek siyasi makale yazarının numarasını çevirdi. Alo dedi Konştetter. Demesiyle Arbinka'nın ağzını açması bir oldu. Yazık oldu beyefendi. Alo yerine EBM bisikletleri diye cevap vermiş olsaydınız, kuruluşumuzdan kendiniz ya da çocuğunuz için bir bisiklet kazanacaktınız. Dedi Konştetter. Bir an düşünemedim. Acaba... Bu zaten birinci turdu beyefendi diye sakinleştirdi Arbinka Konştetter'i. Bugün sizi yeniden aramamız ihtimal dışı değil. Başarılar dileriz. Telefonu kapadıktan sonra yakındaki küçük pastaneye girip birer sade Türk kahvesi ısmarladık. Dışarıda hava serindi. Ağustos böcekleri kafalarını saklandıkları yerden çıkararak öttüler. Tam 10 dakika sonra kalkıp telefon kulübesine girdik. Sıra bendeydi. Büyük gazetecinin numarasını çevirdim. EBB bisikletleri diye haykırdı Konştetter. Kim arıyor? Bir an bekledim. Tiyatroda buna sessizlik derler. Ben Eğitim ve Kültür Bakanlığından Doktor Avigdor Perlmutter dedim ciddi bir sesle. Sayın Bakan beyefendiyle görüşmek istiyor. Beyefendinin hangi bisikletlerden söz ettiğini sorabilir miyim acaba? Ben mi dedi Konştetter? Ben hangi? Yani çocuklar için şey... Sessizlik. Garip bir tutum dedim soğukça. Sizi birkaç gün sonra tekrar ararız. İyi günler. Görevini yapmış olmanın rahatlığı ile küçük pastaneye döndük. Burada çok güzel pastalar satılır. Hani üstü çikolatalı, ortası kremalı, kenarları şantiyeli olanlardan. Arbinka gazetelere bir göz attıktan sonra pimpon milli takımımızı övdü. Daha sonra da Konştetter'i aradı. Eyvah, çok yazık diye yakındı Arbinka. Kendiniz ya da çocuğunuz için mükemmel bir bisiklet kazanacak fırsatı yeniden kaçırdınız. Çok tanınmış bir siyasi makale yazarının ağladığını duydunuz mu hiç? Çok şaşırtıcı ve üzücü bir olay. Demek sen. Alo, Sayın Horowitz ile görüşmek istiyordum.
Benim, buyurun.
Merkez Bankası Genel Müdürü Sayın Horowitz siz misiniz?
İsrail Bankası terimini kullansak?
Banka bankadır. Ne bankası olduğu önemli değil. Önemli olan sizin Poyktuanger Bankası'nı iflastan kurtarmış olmanız değil mi? Adım Stokes.
Kim?
Stokes, Holon kentinden tesisatçı. Bay Horowitz, başım dertte.
Anlayamadım.
İktisadi bunalım beni yıktı Bay Horowitz. Bir gün olsun doğru yoldan ayrılmadım. Birlikte çalıştığım müteahhitlere sorun. Size Stokes doğruluğun simgesidir diyecekler. Son günlerde iktisadi durum nedeniyle o kadar sinirliydim ki bankaya büyük paralar sürmeye başladım.
Hangi banka?
Boxer ile oynarken. Biz her akşam oyun oynarız. Dün örneğin banka 1200 liraydı, benim elimde 3 papaz vardı. Düşündüm, ülkemizde işsizlik var, yoksulluk var. O halde neden 4. papazı bulamayayım, değil mi?
Fakat Boxer 3000 daha dedi.
Steiner ve ortaklarının yatırdığı kaporayı çıkardım. Bu parayı binanın boruları için almıştım. Başka türlü davranamazdım, elimde 3 papaz vardı.
Bunun benimle ilgisi ne beyefendi?
Bu herkesi ilgilendirir Bay Horowitz. Sabredin anlatayım. Bankayı 6000 liraya yükselttim. Boxer'in elinde ne vardı dersiniz? 3 az. Bütün param gitti. Hükümet öyle bir hava yaratıyor ki insan işine 4 elle sarılıp kendini tam veremiyor. Anlıyor musunuz?
6000 lira dünyanın sonu değil.
Evet ama bu yalnız dündü. Daha önce oynadığım oyunlarda müteahhitlerin bana vermiş oldukları bütün avansları kaybettim.
Ne kadar?
26 bin lira.
Aferin sana. Müteahhitler ne diyor bu işe?
Henüz bilmiyorlar. Aslında sizi bu yüzden aradım. Belki çok geç değil, belki yapılabilecek bazı şeyler var.
Ne yapalım Bay Stokes?
Önce ortalıkta dolaşan söylentilere son vermeliyiz. Siz ya da İsrail Bankası isterseniz skandalı önleyebilirsiniz. Devleti ilgilendirmesi gereken bir sorun bu Bay Horowitz. Ben çevremde doğruluğumla tanınırım. Para konusunda başımın derde girdiği duyulursa, herkes Stokes'la böyle şeyler yapıyorsa bu dünyada güvenilir insan kalmadı demektir diyecek. Bu da halkın moralini korkunç bir biçimde düşürecek. Bütün Holon kentinin ülkeden göç etmesini herhalde istemezsiniz Bay Horowitz. Biraz olsun sorumluluğunuzu bilin lütfen.
Sizin yaptıklarınızdan ben mi sorumluyum?
Elimde 3 papaz vardı.
Üzgünüm dostum, başınızın çaresine bakın.
Onu da düşündüm Bay Horowitz ama işin içinden tek başıma çıkamayacağımı biliyorum. Atölyem 18 bin liraya sigortalı, bu yeterli değil. Üstelik mevsim kış, yağmur çıkan yangını söndürebilir. Buna karşılık siz müteahhitlere gidip her şeyden şahsen sorumlu olduğunuzu söylerseniz durum düzelebilir. Yoksa bağırmalar, çağırmalar, mahkemeler, kısacası skandal. Steiner kızdığı zaman nasıl olur biliyor musunuz? Yüzü kıpkırmızı kesilir, boyun damarları şişip yakalarından taşar. Gözleri de az buçuk şaşılır. Böylesine korkunç bir şeyin nasıl bir izlenim yaratacağını bilirsiniz.
Bunu önceden düşünmeliydiniz.
Öğüt değil, yardım istiyorum Bay Horowitz. Atölyemi sizin ya da çok istiyorsanız eşinizin adına geçireceğim. Bana 45 bin lira verin yeter.
Yanılmıyorsam şimdiye dek 36 bin liralık bir meblağ söz konusuydu.
Cumartesi günü oyun oynayacağız.
Yüzsüzlüğün böylesini hiç görmedim dostum.
Yüzsüzlük mü? Ne yüzsüzlüğü? Stokes'un Poitouanger Bankası'ndan eksik yanı ne? Benim de onlar gibi başım dertte. Olur böyle vakalar. Başımızda neden hükümet var? Biz ne için vergi ödüyoruz? Böyle durumlarda halk arasında paniği önlemek için. 9 müteahhitin paralarını kaybetme kaygısıyla başıma üşüşüp kaparoları geri istediklerini bir an düşünün Sayın Bay Horowitz. Hele bir de polis çağırırlarsa tamam. Gazeteleri bilirsiniz. Olayı bütün ayrıntılarıyla verecekler. Bu konuda fıkralar yazacaklar. Salt kızdırmak için gerek var mı?
Ama
dinimi değiştirmemi mi istiyorsun?
Hayır, tabii ki hayır.
O halde yarın bana sizin zırhlı arabayla para yollayın. Mümkünse 50 liralık banknotlar halinde olsun.
Parayı nasıl geri vereceksiniz?
Ne geri vermesi? Bunun bir yardım olduğunu sanıyordum.
Ne münasebet.
İyi ya, ne yapalım. Sıkıştık bir kere. Pazar günü veririm. Cumartesi günkü oyunda 4 papazdan aşağı bankoyu yükseltmeyeceğim.
Bu bir çözüm yolu değildir Bay Stokes.
Peki, 4 as olsun.
Sevgili karıcığım, sana bu mektubu ta New York'tan yazıyorum. Şunun şurasına bir haftadır buradayım ama bu parlamento üyesi olabilmem için yeter de artar bile. Burada her şey mükemmel düzenlenmiş. Havaalanında bizleri üzerlerinde, Birleşmiş Milletler nezdindeki İsrail danışmanlar heyeti, hoş geldiniz yazan pankartlarla karşıladılar. Kapıda bekleyen 6 otobüse bindik ve otele gittik. Elçilikte çalışan bir memur cep harçlıklarının cuma günleri dağıtıldığını bildirerek iyi eğlenceler diledi. Adama beyefendi dedim, biz buraya eğlenmeye gelmedik. Danışmak istediğiniz bir konu varsa ya da genel kurul toplantılarında bir oya ihtiyacınız olursa beni uykumdan bile uyandırmaktan çekinmeyin. Memur da rahat uyuyabileceğimi söyledi. Çok terbiyeli insanlar. 3 gün sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ni gezdik. Nasıl anlatsam, dev bir bina bu. Partinin idare kurulu binasıyla mukayese kabul etmez. Bizim heyet binaya girdiği zaman bütün öbür delegeler yerlerini kapmamamız için sandalyelerine koşuştular. Odacılar 40 kadar koltuk getirmelerine rağmen yerimi başka bir danışmanla paylaşmak zorunda kaldım. Yanımdakiyle konuşurken adamın bir hazine bulduğunu ve mükafat olarak Birleşmiş Milletler heyetine verildiğini öğrendim. Hemen başkanlığa giderek bazı üyelerin uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlık yetenekleri araştırılmadan heyete alındıklarını bildirdim. Başkanlıktaki üyeler "Ya sen kimsin? Burada ne yapıyorsunuz?" gibi sorular sordular. Ben de gururla "Ben danışmanım" dedim. Daha bu sabah Dışişleri Bakanımıza yağmurda ıslanmaması için şemsiye almasını tavsiye ettim. Gidin sorun inanmıyorsanız. Bu arada bir sekreter bar bağırarak kalabalığa hakim olamadığını, kimin heyet üyesi olduğunu, kimin ise buralarda işi olmadan dolaştığını anlamak için liste yapılması gerektiğini söylüyordu. O sırada genel kurulun toplantısı başladı. Toplantıda bir sürü nutuk atıldı ama ben pek bir şey anlamadım. Yidiş'e çevirmiyorlardı. Yazık, üzüldüm. Dipnot, Yidiş Doğu Avrupa'dan gelme İsraillerin konuştukları Almanca ve Rusça temelli bir dil. Ertesi sabah elçilik bahçesinde heyete son şeklini vermek amacıyla kimlik tespiti yapıldı. Bahçede birkaç yüz kişi toplanmıştı. Şurada burada yıllardan beri aynı heyette olup birbirlerini yeni gören eski arkadaşların karşılaşmalarına şahit oluyorduk. İsrail heyetine gizlice sızan ve üyelerle birlikte her gün toplantılara katılan iki Porto Rikolu serseri derhal kovuldular. Golda'nın sekreteri bu iki serserinin varlığının gözünden kaçmadığını, her zaman ilk sıranın tam ortasında oturduklarını, aralarında İspanyolca konuştuklarına dikkat ettiğini, ancak onları Tel Aviv'deki Discount Bankası'nın temsilcileri sandığından tedbir alma yoluna gitmediğini söyledi. Porto Rikoluların yalvarmaları sonuç vermedi. Acımadan kovdular herifleri. Bu arada ilgililer heyetteki üye sayısını yarıya indirmeye karar verdiler. Birleşmiş Milletler binasını ziyaret edip kentteki alışverişlerini bitirenlerden İsrail'e dönmeleri rica edildi. Benle özel olarak konuştular ve eşimin beni özlemiş olabileceğini ima ettiler. Doğru, şimdi senden rica ediyorum sevgili karıcığım, hemen bir uçağa atla New York'a gel. Beni Waldorf Astoria Oteli'nin kral dairesinde bulabilirsin. Seni özlemle bekleyen kocan Zalman. Soyunma odasında. Y. Fundaminski.
Hey genç arkadaşım, bir dakikalığına gelir misin lütfen?
Ben, Tiroş. Ben mi? Y. Fundaminski.
Evet sen.
Ben, Tiroş. Buyurun Bay Fundaminski. Ne zamandır Bay Fundaminski'ye söylemek istiyordum. Bay Fundaminski ile sahneye çıkmaktan büyük onur duyuyorum. Y. Fundaminski.
Mesele de bu zaten dostum, adın ne?
Ben, Tiroş.
Ben, Tiroş. Yosef.
Y. Fundaminski.
Tiyatroya gireli ne kadar oldu?
Ben, Tiroş. 2 ay. Gelecek haftanın sonunda 2 ay olacak. Y. Fundaminski.
Tiyatromuzda rahat mısın?
Ben, Tiroş. Rahat ve mutluyum Bay Fundaminski. Bay Fundaminski, büyük oyuncularla oynamayı hep düşlerdim. Y. Fundaminski.
Otur.
Ben, Tiroş. Teşekkür ederim. Küçüklüğümden beri Bay Fundaminski benim ilahımdı.
Y. Fundaminski. Akıllı bir çocuğa benziyorsun dostum.
Ben, Tiroş. Yosef, ben, Tiroş. Y. Fundaminski.
Evet, anlaşacağımızı umarım. Şu idam sahnesinden söz edecektim. Yanılmıyorsam sen benim celladım rolündesin.
Ben, Tiroş. Evet, bu şerefe nail oluyorum. Y. Fundaminski.
Sözümü kesme dostum. Bu sahneyi ve senin oyununu beğeniyorum. Ta ki ağzını açana dek. Dar ağacının merdivenlerine geldiğim sırada bana ne diyorsun?
Ben Tiroş. Ben mi?
Y. Fundaminski.
Evet, ne diyorsun o sırada?
Ben Tiroş. Betindeki sözleri.
Y. Fundaminski.
Nedir, duymak istiyorum.
Ben Tiroş. Yürü diyorum, yürü.
Y. Fundaminski. Devam et.
Ben Tiroş. Yürü. İnsanlığın yüz karası, yürü. Kokuşmuş herif.
Y. Fundaminski. Bunları bana mı söylüyorsun?
Ben Tiroş. Evet, rol icabı.
Y. Fundaminski. Kokuşmuş herif ha.
Ben Tiroş. Evet.
Y. Fundaminski. Yaşın kaç senin dostum?
Ben Tiroş. Temmuz'da 22 olacak.
Y. Fundaminski. 22. Aferin. Ve sen 38 yılını bu sahnelere vermiş bir adama bu biçimde bir söz yöneltmeye utanmıyor musun?
Ben Tiroş. Bu rol icabı Bay Fundaminski, metinde yazılı. Üstelik parantez içinde sizi tekmelemem gerektiği de yazılı.
Y. Fundaminski. Dur, daha ona da sıra gelecek.
Ben Tiroş. Ama oyunda bana verilen rol bunu gerektiriyor.
Y. Fundaminski.
Görevin delikanlı öğrenmek ve İbrani Tiyatrosu'nun kurucularına karşı saygılı davranmak. Adın ne senin?
Ben Tiroş. Ben Yosef Tiroş.
Y. Fundaminski.
Evet, bak dostum, tiyatro hayatının uzun olmasını istiyorsan şunu unutmamalısın ki Yarden Fundaminski sadece bir tiyatro oyuncusu değil, aynı zamanda bir kavramdır.
Ben Tiroş, bilmez olur muyum hiç?
Y. Fundaminski.
Öyleyse bu sahnede beni bu denli küçük düşürmekten, bana böyle hakaret etmekten neden bu kadar zevk alıyorsun?
Ben Tiroş. Ben mi zevk alıyorum? Ne zevki? Zevk almak zorundayım Bay Fundaminski. Çünkü rejisörümüz Bay Mesia Bolanza bana rolümü anlatırken bu işten zevk almalıymışım. Yani rol icabı. Siz ihtilalcilerin başısınız ya.
Y. Fundaminski.
Bolanza gavurunun gözünde ihtilalcilerin başıyım belki. Senin gözünde delikanlı. Hala Yarden Fundaminski'yim. Bana tekme atmaya nasıl cesaret edebiliyorsun?
Ben Tiroş, sandım ki...
Y. Fundaminski.
Arsız cellat rolünü Misha Honigan oynasaydı bir diyeceğim yoktu. Salağın biridir ama ne de olsa 30 yıldır bu sahnelerde. Ama sen yuvadan yeni çıkmış bızdık, baban yaşında adam herkesin önünde ağzından köpükler saçarak sövüp sayıyorsun. Ne bu? Sanat hayatımda kimlerin rolünde sahneye çıktım biliyor musun? Kahramanlar, krallar, peygamberler. Şimdi sadece bir devrim öncüsü rolündeyim. Kabul ediyorum. Güzel. Ama bu sahnede yüzüme tükürmen için bir neden mi?
Ben Tiroş. Bolanza dedi ki.
Y. Fundaminski.
Bırak Bolanza'yı. Tiyatronun tesinden anlamayan cahilin biri o. Üstelik oyundan sonra Paris'e dönecek. Ben ise burada kalacağım.
Ben Tiroş. Pek tabii. Bay Fundaminski'den özür dilerim. Daha yeniyim.
F. Fundaminski.
Seninle konuşmaya devam etmemin nedeni de bu zaten. Adın neydi?
Ben Tiroş. Yosef Tiroş. Ben.
F. Fundaminski.
Şimdi beni iyi dinle delikanlı. Yarından başlayarak Yarden Fundaminski önünde diz çökmeyecek, anladın mı?
Ben Tiroş. Evet tabii. Zaten gülünç bir şey saygıdeğer Bay Fundaminski'nin. Yani şahsen.
Y. Fundaminski.
Değil mi ya? Ben merdivenlerin başında dimdik duracağım. Sen de bana diyeceksin ki. Ne diyeceksin bakalım?
Ben Tiroş. Yürü.
Y. Fundaminski.
Yürümürü yok. Bunları sen git akranlarına söyle.
Ben Tiroş. O halde yukarı çık falan desem.
Y. Fundaminski.
Lütfen.
Ben Tiroş. Lütfen yukarı çıkın. İnsanlığın yüz.
Y. Fundaminski.
Ne?
Ben Tiroş. Beyefendi, lütfen dar ağacına çıkar mısınız?
Y. Fundaminski.
Adım yok mu benim?
Ben Tiroş. Sayın Fundaminski beyefendi, lütfen dar ağacına çıkın.
Y. Fundaminski. Aptal herif. Bana oyundaki adımla hitap edeceksin.
Ben Tiroş. Lütfen merdiveni çıkın Bay Gonzales.
Y. Fundaminski.
Ne Gonzales'i? Federico Albergo Marcio Amadeo Gonzales.
Ben Tiroş.
Evet, bir kenara yazayım.
Y. Fundaminski. Yaz. Yaz dostum.
Ben Tiroş. Belki ben Bay Fundaminski'nin önünde diz çöksem.
Y. Fundaminski.
Fena fikir değil, ilerliyorsun. Adın neydi?
Ben Tiroş. Yosef Ben Tiroş. Saygılarımı sunarım.
Fundaminski.
Evet dostum, rolünü değiştirmene gerek yok. Nasıl olması gerekiyorsa öyle olmalı. Sen cellat olarak ihtilalcilerin başından nefret ediyorsun. Ama ulu bir şahsiyet, dev bir sanatçı karşısında hayranlığını gizleyemiyorsun.
Ben Tiroş. Evet, evet.
Fundaminski. O zaman da senin arkada bir tekme sallayıp görevini yap köpoğlu diyorum.
Ben Tiroş. Anlıyorum. Gerçekten bunu önceden düşünmemiştim. Fakat Mesiha Bolanza ne diyecek?
Fundaminski. O İbranice bilmez.
Ben Tiroş. Doğru, ama sonra Bay Fundaminski'yi asabilir miyim?
Fundaminski. Ben kendi kendime asarım.
Ben Tiroş. Teşekkür ederim. Öyleyse yarınki provadan başlayarak böyle olacak değil mi?
Fundaminski. Evet dostum. Bu konuştuklarımızdan başkasına söz etmeye gerek yok. İkimizle ilgili bir şey bu.
Ben Tiroş. Tabii, tabii Bay Fundaminski.
Fundaminski. Bolanza da bilmesin.
Ben Tiroş. Tabii canım, Bolanza'ya ne?
Fundaminski. Sana güvenebilir miyim?
Ben Tiroş. Tabii, siz hiç tasalanmayın.
Fundaminski. İyi bir çocuğa benziyorsun. Tiyatromuzdaki geleceğini parlak görüyorum. Adın ne?
Ben Tiroş. Yossi.
Fundaminski. Evet, hadi hoşça kal. Yarın görüşürüz.
Ben Tiroş. İyi günler Bay Fundaminski ve her şey için teşekkürler.
Ben Tiroş tatmin olmuştu. Verdiği rahatlıkla evine döner. Ertesi gün rejisör Mesiha Bolanza'nın önerisi üzerine tiyatrodan kovulacaktır.
Papağan tam zamanında geldi. Bu öykü İbrani demokrasisinin kahramanlarının gösterişe ve gazetelerin sağladıkları çıkarlara itibar etmeden uluslarına ve partilerine karşı ödevlerini beklenilenin ötesinde bir sadakatle yerine getiren bir avuç seçkin kişinin öyküsüdür. Bu öykü meclis üyesi L. Sloçkovski'nin öyküsüdür. Saat. Knesset üyesi Kanoviç'in hazırladığı ve ülkenin sivil kesimini gizleyici bir duman tabakası ile örtmeyi yasaklayan yasa önerisinin oylanmasından 2 gün önce. Yasa hükümeti perde arkasında kalan bütün siyasal olayları halka açıklamaya zorlayacaktı. Bu nedenle yasa önerisinin oylamada reddedilmesi gerekiyordu. Sorunun vicdani bakımdan taşıdığı büyük öneme uygun olarak bu kez Knesset üyelerinin oylarını vicdanlarının sesine uyarak kullanmalarına izin verilmişti. Başka bir deyişle partiler arasında bir anlaşma yapılmıştı ve bu anlaşma uyarınca partilerin her 3 üyesinden ikisi elini vicdanına koyarak oy verecek, üçüncüsü ise çekimser kalabilecekti. Gene anlaşmaya göre düşünce özgürlüğü ilkesine uygun olarak dini partiler öneriye olumlu oy verecek, İşçi Partisi'nin belirli bir kesimi aynı sayıda red oyu kullanacaktı. Pek tabii bu anlaşma koalisyonun sağladığı dengeyi bozmama amacını güdüyordu. Knesset'in Arap üyeleri de 2 eşit gruba ayrılmışlardı. Bütün bunların yanında Mapai İşçi Partisi ile liberaller arasında varılan anlaşma uyarınca iki taraf yurt dışında bulunan birer üyelerini oylamaya çağırmayacaktı. Bu üyeler Stockholm'de dişlerini tedavi ettirmeye giden Dr. Barbitsua ile ülkemizi kelle avcılarının Sosyalist Enternasyonelinde temsil etmek üzere Yeni Gine'ye giden Y.L. Sloçkovski'ydi. Bomba haber iktidar partisinin genel merkezinde ülkenin geleceğinde rol oynayacak oylamadan tam 36 saat önce patladı. Genel merkezde bulunan ve Knesset'in 120 üyesinin yer küre üzerindeki hareketlerini günün 24 saati boyunca iletici bir radar aracılığı ile izleyen büyük elektronik beyin o anda alarm işaretleri vermeye başladı. Avrupa haritası üzerinde bulunan ve Liberal Parti'den Dr. Barbitsua'nın yerini belli eden küçük kırmızı ışık birden düz bir çizgi halinde güneye, İsrail'e doğru hareket etmeye başlamıştı.
Kırmızı ışık sabaha karşı buradan geriye dönüş yok noktasına ulaşmış ve böylelikle alarm sistemi otomatik olarak harekete geçmişti. Çünkü bu noktaya varan bir Knesset üyesi oylamaya yetişebilirdi. Elektronik beyin alarmı verdikten 5 dakika sonra idare kurulu ile direkt bağlantı sağlandı. O anda başbakanın masasının üzerindeki kırmızı telefon çaldı. Doktor Barbizzo sabaha karşı Roma'ya vardı diye haber verdiler başbakana. Liberaller bir oy kazanmak için anlaşmayı açık açık ihlal ediyorlar. Ne yapalım? Slochkovski hemen dönsün. Kokomakis'teki İsrail konsolosluğundan gelen kötü haberler, ülkenin siyasal yaşantısını saran duman tabakasının varlığını tehlikeye düşürecek nitelikteydi. Yele Slochkovski kongreye katılmak üzere balta girmemiş ormanlar yolu ile hareket etmişti. Bu arada patlayan tayfun bütün adayı etkisi altına almış ve yolların kapanmasına sebep olmuştu. O kadar ki delegenin aylığı bile yollanamamıştı. Slochkovski ile bağlantı geçici olarak kesilmişti. Yarkon sokağı 110 numarada bulunan parti genel merkezinde bekleşen üyeler için bunun anlamı açıktı. Hükümet çoğunluğu sağlayamazsa istifa etmek zorunda kalacak, bölgede gerginlik artacak, ondan sonra partiler arası sürtüşmeler, savaş, atom, dünyanın sonu. Genel merkezde bulunanlar korku ile ksenotoskopun kontrol tablosuna baktılar. Doktor Barbizzo'nun kırmızı ışığı Kıbrıs hattını geçmişti. Buna karşılık Yele Slochkovski'nin yeşil ışığı Gine'nin kuzeyinde Bolbaya dağları üzerinde takılı kalmış, umutsuzca yanıp sönmekteydi. Vakit kaybetmeden Kokomakis'teki İsrail konsolosluğuna sert bir emir iletildi. Ne pahasına olursa olsun papağanı bulun. Papağan Slochkovski'nin görev sırasında kullandığı takma attı. Konsolos mahalli şahsiyetlerle hemen temasa geçti ve kısa bir süre sonra balta girmemiş ormanların davulları adanın sessizliğini bozdu. İki uzun vuruş, üç kısa vuruş. Her zaman komik fıkralar anlatan beyaz kaplanı evinden arıyorlar. Stop. İsrail İşçi Partisi'nin acele çağrısı böylece köyden köye iletildi. Slochkovski mesajı çarşamba günü akşam üstüne doğru aldı. O sırada Orinoko nehrinin kıyısında bulunuyordu.
Sahip dedi hamallardan biri. Davullar diyorlar ki sahip dağları aşıp Yarkon sokağı 110 numaraya gitmeliymiş. Yoksa kötü olacakmış.
Of of diyerek yerinden kalktı Yele Slochkovski ve hamallara bağırdı. Kalkın tembeller, Kokomakis'e dönüyoruz.
Sahip biz yerimizden kıpırdayamayız diye fısıldadı hamalların başı. Balta girmemiş ormanların kabileleri savaş durumundalar.
Slochkovski göğsünü gererek cevap verdi. Pekala öyleyse yalnız gideceğim, oylamaya katılmam gerek. Slochkovski ilkel bir kayıkla coşkun Orinoko üzerinden yola çıktı. Saman altından su yürütmedeki ustalığına rağmen kayık devrildi ve papağan yoluna yüzerek devam etmek zorunda kaldı. Bu arada üstüne saldıran bir timsah sürüsünü galiz küfürlerle kovdu. Geceyi kıyıda akbaba yuvaları arasında geçirdi. Uyurken bir Hindistan cevizi ağacının tepesinden üstüne atlayan vahşi bir kelle avcısını Knesset üye kartını göstermek suretiyle zorlukla ikna etti. Hollanda sınır karakoluna doğru ilerlerken yolunu kesen siyah panterlerden de kurtulmayı başaran Slochkovski, karakolun kapısına vardığında bütün gücünü yitirmişti. Oracağı yığıldı kaldı. Dudakları kurumuş, sesi fısıltı halinde çıkıyordu.
Kudüs'e, oylamaya!
Sıtma Slochkovski'yi öylesine güçsüz bırakmıştı ki gören bir daha yerinden kalkamayacak sanırdı. Onu uluslararası dayanışma kurtardı. Hollanda üssünün verdiği imdat sinyalini siyamlı bir öğrenci kaptı. Oradan bir Hintli amatör radyocu tarafından bir Yugoslav eczacı iletildi. Sinyal daha sonra Kıbrıs Başpiskoposu'na vardı ve oradan İsrail radyosunca alındı ama orada kayboldu. Soruşturma devam ediyor. Bütün yayınlar sürerken geçen zaman zarfında Slochkovski bir Amerikan helikopteriyle bombaya varmıştı. Yarkon sokağında gerginlik son haddini buldu. Oylamaya 3 saat vardı. Mecliste yapacağı konuşma sırasında başbakanın sözünün sürekli olarak kesilmesinin sağlanması kararlaştırıldı. Belki bir şeyler olur. 8.30'da telex tıkırdamaya başladı. Papağanı getiren otobüs Afganistan sınırında korkunç bir kaza geçirmiş. Alevlerden L.Y. Slochkovski'den başka kurtulan olmamış. Son gelen haberlere göre Slochkovski yol kenarında otostop yapıyor. Niyeti İran'a geçmek. Bu kadarı yetmiyormuş gibi Knesset'in maliye komisyonuna alınma isteği geri çevrilen M. Zolzboyn bu sabah ortadan kayboldu. Oylamaya 2 saat kaldı. Sloçkovski uzun bir yürüyüşten sonra yorgunluktan ölü durumda Tahran'ın dış mahallelerine vardı. İsrail temsilciliğinde kimseyi bulamadı çünkü herkes onu aramaya çıkmıştı. Sloçkovski telefonla Yarkon sokağını aradı.
''Sloç, sen misin? Tanrı aşkına bir uçağa atla, kendin kullan, ne yaparsan yap gel, oylamaya 1 saat kaldı.''
''Ama ben uçak kullanmayı bilmiyorum.''
''Dene.''
Sloçkovski sabahın alacakaranlığını saran sisten yararlanarak Tahran havaalanında duran bir jet uçağına kimseye görünmeden girdi, duygularının rehberliğinde motoru çalıştırdı, güneş doğarken de havalandı. 2 İran savaş uçağı peşine takıldı ama 8000 ayak yükseklikte birbirleriyle çarpışarak düştüler. İsrail'in kuzeyinde yukarı Galil'de benzin bitti. Sloçkovski uçaktan atladı ve bir ağacın tepesine kondu. Kendisini kurtaran polis uçaktan paraşütsüz atlama suçundan ceza kesti. Başbakan oylamadan önce yaptığı uzun konuşmayı daha bitirmedi. Söylevi sırasında sıkıcı fıkralar anlatmış ve hükümetlerin devletin kuruluşundan bu yana yaptıklarının tarihsel bir özetini yapmıştı. Muhalefet tarafından kıpırdanmalar başladı. Doktor Bar Bitsua çenesi dış ağrılarında kilitlenmiş geride oturuyor, beline bağlanan ipin ucu parti başkanının elinde. M. Zolzboyum da burada. Bir takım gizli eller onu tuvalete kilitlemiş. Koalisyon üyeleri onu son anda kurtardılar ama bu durumda bile 1 oy eksik. Konuşmasının ortasında başbakana çok acele bir not iletildi. Sloçkovski'nin bindiği araba Zihron yakınlarında doludan hasar gördü. Domuzlara geçin. Başbakanın yukarı Galil'de domuz yetiştiriciliği hakkında verdiği bilgi 10 değerli dakika kazandırdı. Muhalefet partilerinin sözcüleri söz haklarından vazgeçtiler. Oylama. Knesset'in başkanı havaya kalkmış elleri sayıyor. Sloçkovski'yi yakasından tutup Zihron'dan Kudüs'e getiren İşçi Partisi'nin sekreteri Knesset'in merdivenlerini hızla çıkıyor. Başbakan, muhalefet tarafından 56 üye olumlu oy kullandı. Üyelerden biri uyuyakaldığından oylamaya katılmadı. İktidar partisinden 50... Güm! Müthiş bir tekme kapıları yerinden söktü. Y.L. Sloçkovski kendini içeri atarak yere yıkıldı, eli havada. 57 üye olumsuz oy kullandı. Yasa önerisi reddedilmiştir. Oturumu kapıyorum. Genel sekreter yerinden kalkarak Sloçkovski'yi yakasından tuttu. Bu durumda birlikte Zihron'a kadar koştular. Yukarı Galil'de papağan uçağa bindi. Tahran'dan bombaya yaya, Hollanda sınır karakoluna kadar helikopter, oradan Orinoco yolu ile balta girmemiş orman. Öğleden sonra Sloçkovski kelle avcıları Sosyalist Enternasyonel'inde İsrail'in gerçek demokrasiye katkısı konusundaki konuşmasını yapıyordu. İşte büyük kahramanlardan Y.L. Sloçkovski'nin öyküsü. Bir de filozoflar tek bir kişinin tarihin akışını etkilemeyeceğini iddia eder dururlar. Gülünç.